İlmihal Saati. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz sizlerle.
Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz. Bildiğiniz üzere İlmihal Saati programı yeni bir program. Geçen hafta başlamıştık, bu hafta ikinci haftamız, ikinci programımız. Her çarşamba muhterem Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızla beraber İlmihal Saati programında siz değerli dinleyenlerimizin huzurunda olacak ve temel dini bilgilerle ilgili merak ettiğiniz soruları hocamıza yöneltecek, içinden çıkamadığınız, aklınıza takılan konularla ilgili değerli hocamızın bilgilerine başvuracağız. Sizler de programımıza bilgi@erkamradyo.com elektronik posta adresimize, facebook.com/erkamradyo ve twitter.com/erkamradyo sayfalarımıza göndereceğiniz sorularla programımıza katılabilirsiniz. Değerli dinleyenler, bu hafta kurban konusu üzerinde duracağız. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu haftaki konumuz kurban olacak. Hocamıza kurban ile ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam ben dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeyerek izninizle sorulara başlamak istiyorum. Öncelikle kurban nedir? Kurban kavramını size sormak istiyorum. Bu soruyla başlayalım hocam. Buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Bizi kıymetli değerli dinleyicilerimizle buluşturuyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz. Malum haliniz, yarın çok önemli bir aya giriyoruz. Zilhicce ayına giriyoruz. Bu ayın ilk 10 günü çok önemli günler. Cenab-ı Allah Fecr suresinde fecre ve 10 geceye yemin olsun diyerek bu gecelere, bu günlere yemin ediyoruz. Zilhicce'nin 10 günü. Biliyorsunuz Zilhicce ayı, onun da bayram yapıyoruz. Kurban bayramı. Aynı zamanda bu ay hac ayı. Vakfeyi bu ayın 9'unda yapıyoruz. Onun da artık şeytan taşlama ile beraber hacılarımız hacı olmuş, hacı ünvanını kazanmış oluyorlar. Dolayısıyla bu ayda ibadetleri katlamaya çalışmamız, özellikle de bu yarın itibariyle gireceğimiz 10 günde ibadetleri katlamaya çalışmamız, elimizden geldiğince ibadetleri çeşitlendirmeye çalışmamız, Müslüman olarak üzerimize düşen vazifedir. Sadakasından tutun da orucuna, namazına, sıla-i rahimine, her türlü ibadeti bu 10 günde bir daha gayretle yerine getirmeye çalışalım. Şimdi bu 10 günün Kurban Bayramı'nın özel ibadeti kurban ibadeti. Kurban Arapça bir kelime, yakınlaşmak anlamına geliyor.
Evet.
Ancak bu kurban münasebetiyle kestiğimiz hayvana veya kurbana Arapçada uduhiye deniyor. Uduhiye, duha kelimesinden türemiş bir kelime. Yani kuşluk vakti kesilen hayvan anlamına geliyor. Daha sonra Allah için kurban bayramı günlerinde kesilen, hangi vakitte kesilirse kesilsin, hayvanlara uduhiye denilmiş. Bu bayrama da Arapça İdül Adha, uduhiye bayramı deniliyor. Kurban kelimesine baktığımız zaman Türkçemize kurban olarak geçmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Estağfirullah vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak. Ey Habibim, sen onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını, haberini oku buyuruyor. Bu iki oğuldan maksat Habil ve Kabil. İlk kurbanı bunlar Allah'a takdim ediyorlar. Ve o gün ayetteki ifadesiyle اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Bunlar iki kardeş, biri ziraatla meşgul, biri hayvancılıkla meşgul. Bir münasebetle Cenab-ı Allah'a kurban, yani yakınlaşma vesilesi adıyorlar.
Evet.
Habil, hayvancılıkla meşgul olan biri.
Hı hı.
O en semiz, en güzel, en kıymetli hayvanını Cenab-ı Allah'a kurban olarak takdim ediyor. Kabil ise ziraatla meşgul olan biri. O da mahsulün en değersizini, en kötüsünü tabiri caizse kurban olarak takdim ediyor. Çünkü o günün şeriatında, Adem Aleyhisselam'ın şeriatında adak olarak, kurban olarak takdim edilen şeyler yüksekçe bir tepeye konuluyor ve eğer kabul olursa gökten bir ateş geliyor ve yakıyor kabul olan kurbanı.
Evet.
Eğer kabul olmazsa o da kuşlara yem oluyor. Dolayısıyla gökten bir ateş gelip onu almıyor. Bu iki kardeş اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا Allah'a kurban takdim ettiler. Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak kurban sundular. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Bunlardan birinden bu kurban kabul edildi, diğerinden ise kabul edilmedi.
Evet.
Ve ayetin devamında Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Allah ancak salihlerin kurbanını kabul eder. Kurban Allah'a yakınlaşma vesilesi, kurbiyet vesilesi. Bizler ayeti kerimedeki ifadesiyle bu kestiğimiz hayvanları Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak kesiyoruz, Allah'a kurban ediyoruz. Yoksa bu kestiğimiz hayvanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşmıyor. Ama Allah'a ulaşan bizim samimiyetimiz, niyetimiz ve güzel amellerimiz oluyor. Dolayısıyla kurban Allah'a yakınlaşma vesilesi, genel olarak bütün ibadetleri içine alan bir kavram ama özelde de Kurban Bayramı günlerinde kurban olabilecek hayvanları kesmek suretiyle Allah'a yakınlaşma anlamı taşıyor.
Evet hocam. Hocam peki kurbanın hükmü nedir?
Kurbanı Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde görüyoruz. Onun kurban kestiğini görüyoruz. Bu Kurban Bayramı günlerinde iki çeşit kurbanımız var bizim. Bunlardan bir tanesi hacıların hac ibadetine muvaffak oldukları için Allah Teala Hazretlerine takdim ettikleri, sundukları şükür kabilinden kesilen bir kurban.
Evet.
Bu kurbanın mekansal olarak da Mina denilen bölgede kesilmesi gerekiyor. Bu kurbana da Kur'an-ı Kerim hedy ifadesini veriyor. Yani hedy, hediye demek. İnsanların büyük birini ziyarete giderken yanlarında bir hediye götürmeleri adettir, örftür. Büyüğünüzü, babanızı, annenizi uzaktaysanız eğer, halanızı, teyzenizi, amcanızı, dayınızı ziyarete giderken yanınızda bir hediye ile giderseniz, adeta bütün hacılar farklı bölgelerden Allah Teala'nın huzuruna, Allah Teala'nın beytini ziyaret için geliyorlar ve gelirken de bir sevki hedi var. Yani bir hedi kurbanı sevk ederek, onu sürerek, besleyerek, onu nazlatarak Allah'a takdim etmek üzere, hediye etmek üzere getiriyorlar. Bu haccın ritüellerinden biri, ibadetinin bir parçası. Haçta da temettu ve kıran haccı yapanlar bu kurbanı kesiyorlar. İfrat haccı yapanlara bu kurbanı kesmek vacip değil. Haccın dışında olan, yani hacca gitme imkanı bulamayan Müslümanların, Kurban Bayramı günlerinde imkanı olanların, belki birazdan konuşacağız, şartlarını evet, taşıyanların evet kurban kesmesi Ebu Hanife Hazretlerine göre vacip. Yani farz ayarında bir ibadet. Ancak diğer mezhepler, bizim mezhebimizde de İmam Ebu Yusuf Hazretleri bunun müekket sünnet olduğunu söylüyor. Yani Hazreti Peygamber Efendimizin hiç terk etmediği bir sünnet olduğu söyleniyor. Hatta bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imkanı ve kudreti olduğu halde kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyuruyor. Çok ağır bir tehdit. Yani namazgaha, bizim camimize gelmesin, artık kiliseye mi gider, havraya mı gider, nereye giderse gitsin ifadesi çok ağır bir ifade. Bundan hareketle Ebu Hanife Hazretleri kurban kesmenin vacip olduğunu söylüyor.
Hocam, dinleyicilerimizden bir soru geldi. Kurbanın dini dayanağı nedir diye bir soru yöneltiyorlar. Bunu sizden dinlemek isteriz hocam.
Şimdi az önce de söyledik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması.
Evet.
Yani Peygamber Efendimiz yapmış. İkincisi, kurban kesmeyenlerle ilgili az önce okuduğumuz hadis ağır bir hadis. Yani imkanı ve kudreti olduğu halde kurban kesmeyen kimse فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Bizim musallamıza, namazgahımıza, camimize yaklaşmasın diyor. Kesinlikle yaklaşmasın diyor. Peki bir Müslüman camiye gitmeyecek de nereye gidecek? Yani kiliseye mi, havraya mı gidecek? Bu ağır bir tehdit.
Evet.
Buradan bu ibadetin önemli bir ibadet olduğu, yerine getirilmesi, kesinlikle ifa edilmesi, zorunlu bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Diğer bir delil de alimlerimizin bu sadette zikrettikleri Kevser suresi. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah Kevser suresinde inna a'taynakel kevser, biz sana Kevser'i verdik diyor. Ey Habibim, şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Binaen aleyh fasalli li rabbike vanhar. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu ayetin şumulüne dahildir diyorlar. Bu ayetin hükmü kurban kesmeyi bizlere bir zorunluluk olarak takdim ediyor diyor alimlerimiz. Dolayısıyla kurban kesme zorunluluğu olan, o şartları taşıyan, efendim belli miktarda bir zenginliğe sahip bulunan, yolculuk halinde bulunmayan, hür olan bir Müslümanın kurban kesme mükellefiyeti buradan çıkmış oluyor.
Hocam, yine gelen sorulardan çoğunlukla bu soru geldi. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Evet, bu önemli bir nokta. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban mükellefi olan kimlerdir? Öncelikle akil olan, yani akli melekeleri yerinde olan, ki şeriat ile muhatap olmanın ana şartıdır bu. Aklı olmayan kimseleri dinimiz hükümlerle muhatap tutmuyor, onları muaf tutuyor. Yani onların namaz kılma yükümlülüğü yok, oruç tutma yükümlülüğü yok. Bu tür bedeni ibadetleri veya mali ibadetleri mezhepler arasında ihtilaf olmakla beraber ifa yükümlülükleri yok. Çünkü akıl şeriatla mükellef olmanın ana şartıdır. Bir diğer ana şart da bülü çağına ermiş olmaktır. Yani ergenlik çağına gelmiş bulunmaktır. Bu iki şartı taşıyan Müslümanlar eğer kurban kesmeyi vacip kılacak zenginlik nisabına sahiplerse kurban kesmekle mükelleftirler. Bu nisap nedir? Yani bu zenginlik limiti nedir sorusunu soracak olursak onu da alimlerimiz şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki bir kimsenin asli ihtiyaç dediğimiz havaici asliyesi, yani onsuz hayatı sürdürmenin mümkün olmadığı ihtiyaçları bir kenara bırakıp bunun üzerinde 80 küsur gram, yani 80 nokta işte şu kadar santim gram altına sahip olan kimsenin veya ona muadil bir zenginliğe sahip olan kimsenin kurban kesme mükellefiyeti ortaya çıkar. Ancak kurban kesme yükümlülüğü zekat verme yükümlülüğünden farklı olarak şu şekilde karşımıza çıkar. Bir kimsenin sözünü ettiğimiz asli ihtiyaçları, yani yaşayabilmek için olmazsa olmaz ihtiyaçlarının üzerinde 80 gram veya ona mukabil bir zenginliğe sahip olması zekat verme mükellefiyetini doğurmaz. Zekat almayı yasak hale getirir. Zekat verme mükellefiyeti için bu zenginliğin vasıflı zenginlik olması aranır. Nitelikli bir zenginlik aranır. Hı hı. İşte bu sahip olduğu zenginliğin nami olması, yani doğurgan olması, üretken olması, artış kabiliyeti bulunan bir zenginlik olması, üzerinden bir yıl geçmesi vesaire, evet, bir takım şartları vardır. Ama kurban mükellefiyeti için üzerinden bir yıl geçme gibi bir şart yok. Artı bu zenginliğin nami olma özelliğinin bulunması da aranmaz. Söz gelimi bir adamın evi var, arabası var, işte aylık geliri var. Bu adam akakça kara gün içindir demiş, yatırım olsun diye bir arsa almış. Bu arsanın zekatını vermekle mükellef değil. Ticaret için o arsayı alım satımla uğraşmıyor, hı-hı, emlakçılık yapmıyor,
evet,
veya o arsa üzerinden bir arsa alım satımı işine girişmiyorsa kenarda duran arsasının zekatıyla mükellef değil. Ama kenarda duran bir arsası var ve onun değeri de 80 gram altını aşıyorsa o zaman kurban kesme mükellefiyeti doğmuş demektir. Veya işte bir arabası var, ikinci bir araba daha almış. O ikinci arabası ihtiyaç olmayacağı için, çünkü ihtiyaç bir arabayla nihayetinde yerine geliyordu. İkinci araba fazlalık olur ve onun da ederi 80 grama ulaşıyorsa veya işte 40 gram buradan, 40 gram arsasından, 40 gram işte ne bileyim başka bir takım yerlerdeki zenginliğini oluşturan unsurlardan oluşmuşsa bu kimsenin kurban mükellefiyeti doğuyor demektir.
Hocam, borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?
Önemli bir konu tabii. Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi? Modern çağda hemen hemen herkes borçlu. Hatta doğmamış çocuklar adına bile borç yapılıyor.
Evet. Bunun bir sınırı vardır herhalde.
Tabii borç almak caiz mi değil mi, ne karşılığında borç alınır, onlar farklı bir konu. İnşallah gün gelir bunu da konuşuruz.
İnşallah.
Mesela hala kullanılabilecek olan koltukları, artık bunlara gözümüz alıştı, bu renk bizi baymaya başladı, bunları değiştirelim, işte 2015 moda koltuklar çıktı diye borca harca girip koltuk değiştirilir mi? Değiştirilirse bu caiz olur mu? O farklı bir konu.
Evet.
Ama borçlu kimsenin kurban kesmesi meselesine dönecek olursak, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Borçlu kimsenin borcu karşılığındaki mal varlığı, yani adamın 10 lira borcu var, 100 liralık da mal varlığı var. O zaman bu adama borçlu denir mi? Yani evet, bakıldığında literal olarak bu adam borçlu.
Evet.
Ama bu imkanı olduğu halde borcunu ödemiyor. Bu durumda eğer vadesi gelmiş bir borç da bunu ödemiyorsa, o zaman hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam matlul ganiyyu zulmün buyuruyor. Yani imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen kimse zalimdir buyuruyor. Zulmediyordur, haksızlık yapıyordur. Eğer vadesi gelmemişse borcunun, o zaman o bugün için borçlu değildir. Burada söz konusu olan borçlu şu durumdaki bir borçludur. Bu adamcağızın evet elinde söz gelimi 5000 lira bir parası var. Ancak bu sene içerisinde ödemesi gereken 10.000 liralık da senetleri var. Ve bu senetleri ev almış, borçlanmış, senetleri var. Ve bu senetleri de ödeyebilecek sene içerisinde başka bir geliri yok. Dolayısıyla bu kimse borçlu. Evet, bugün elindeki 5000 lirayla kurban kesebilir mi? Kesebilir. Ama borçlu olduğu için bunun kurban kesme mükellefiyeti var mıdır? Bu durumdaki bir borçlunun, yani borcunu çıktıktan sonra geriye kalan parası nisap miktarını doldurmuyor, yani kurban zenginliğini oluşturmuyor. Sa o zaman bu kimse kurban kesme mükellefi değildir. Ama borcunu çıktıktan sonra hala kat be kat kurban nisabını dolduracak zenginliğe sahipse, o zaman bu kimsenin kurban kesmesi gerekir.
Evet. Hocam, kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Malum bugün günümüzde kredi kartı çok kullanılan bir şey haline geldi. Yani nakit iyice bitti gibi. Artık herkes kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Kredi kartıyla da kurban satın almak caiz midir?
Evet, maalesef. Yani bugün için bankacılık sektörü hayatımızın her alanına girmiş durumda.
Evet.
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir sorusundan önce, isterseniz kredi kartı kullanmak caiz midir?
Kesinlikle evet.
Diye
ilk önce bana
başlayalım. Yani kredi kartı kullanmak, bu alana girmek mayınlı bir alana girmeye benziyor. Dolayısıyla bir Müslümanın bu tür tehlikeli enstrümanlardan kaçması gerekir. Bir Müslümanın cebinde kredi kartı bulunması doğrusu pek hoş bir şey değil. Allah'ın razı olduğu bir şey değil. Yani insanlar bir takım kendilerine göre gerekçeler uydurabilirler. Efendim işte paraya ihtiyacım olduğunda kimseden bulamıyorum, ne yapayım, öleyim mi diye bir takım gerekçelerle kredi kartına olur bulmaya çalışabilirler. Ancak bir Müslümanın cebinde kredi kartı bulunması doğru bir şey değil. Evet, bazı hocalarımız diyorlar ki eğer ekstreni gününde ödüyorsan, faize bulaşmıyorsan kartı kullanabilirsin. Fakat bu müesseseler, banka müesseseleri paradan para kazanmak için var olan müesseselerdir. Bunlar ticaret yapmak için kurulmuş müesseseler değildir. Dolayısıyla kim şunu garanti edebilir? Ben hastalanmayacağım, komalık bir duruma düşmeyeceğim, ölmeyeceğim, şu olmayacak, bu olmayacak, mücbir bir takım sebepler bulunmayacak ve her ekstra zamanında ben ekstramı zamanında ve hiç aksatmadan tam tutarını ödeyebilirim. Çok hassas olan bir takım kardeşlerimizin bile bir şekilde kazara, yanlışlıkla, unutarak veya teknik bir takım hatalardan dolayı faize düştüklerini görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz.
Evet.
Kaldı ki burada kredi kartı sözleşmesinin altında her ekstra döneminde gecikme durumunda şu kadar faiz tahakkuk eder diye bir ibare yer alıyor. Bunun anlamı ne? Allah Teala hiçbir günah için Allah'la ve peygamberiyle savaş etmiş olursunuz tehdidini kullanmıyor. Yani namaz kılmazsanız Allah'a savaş açmış olursunuz. Peygamberine savaş açmış olursunuz. Oruç tutmazsanız, hacca gitmezseniz, zekat vermezseniz Allah'la savaşa girmiş olursunuz demiyor. Ama faiz söz konusu olduğunda, faizli muameleyi terk etmeyen, faizi hayatından çıkartmayan kimselerle ilgili Allah ve Resulüne savaş halindesiniz tehdidinde bulunuyor. Dolayısıyla bir Müslümanın, ya ben bu savaşta dikkatli olurum, dikkat ederim, Cenab-ı Allah'ı üzecek bir atış yapmam, yani Allah'la savaşla burun buruna bir konumda durduktan sonra ben dikkatli olurum sözü bir Müslümana yakışacak bir söz değil. Dolayısıyla bir Müslümanın kredi kartı illetinden kurtulmasını tavsiye ederiz. Her ne gerekçeyle olursa olsun, öncelikli olarak Müslümanlara kredi kartından uzak durun dememiz bizim onlara karşı kardeşlik hukukumuzun bir gereği. Ama bir şekilde bulaşmış bu illete. Bununla kurban alınır mı? İşte bir takım hocalarımız derler ki, ekstra gününü geçirmeden tam ödeme yapmak suretiyle faize düşmezse bununla alınan kurban kurban olarak kesilebilir derler. Ama tekrar bizim buradaki çekincemizi üstüne basa basa dile getirelim. Bir Müslümana yakışan Allah'la ve peygamberiyle savaşın söz konusu olduğu bir alandan uzak durmak gerekir.
Hocam şimdi farklı bir soru var karşımızda. Kadınlar kurban kesebilir mi hocam?
Şimdi kadınlar kurban kesebilir mi derken bu kurban kesmek kelimesi bir hakiki anlamda bir de mecazi anlamda kullanılıyor.
Evet.
Yani bu hayvan kesmek anlamına, hayvanın boğazını kesmek anlamına kullanılırsa bu şeriatımızda kadın ve erkek ayrımı burada söz konusu değil. Yani kadın namaz kıldığı gibi, zekat verdiği gibi hayvanı da boğazlayabilir. Dolayısıyla kadının kestiği hayvan da yenir, erkeğin kestiği hayvan da yenir. Eğer soru bu noktadan ise bunda bir problem yok. Yani kadın da aynen erkek gibidir. Kadın bir kasap, kasaplık yapabilir.
Evet.
Ve hayvan boğazlayabilir. Hatta özel günlerinde de boğazlamış olsa bunun normal bir kesimden farkı yoktur. Ama genelde bu kasaplık mesleği güç kuvvet isteyen, deneyim isteyen bir meslek. Genelde de kadınlarımız daha narin, nazik, latif oldukları için bu tür mesleklerden uzak durmuşlar. Evet. Yani bugüne kadar kadınların kasap olarak çalışmaması, hayvan kesmemiş olması, bunun olmaması, caiz olması olmadığı anlamına gelmemekte. Ama eğer kurban kesmekten maksat bir ibadet olarak kurban yükümlülüğü kadınlara düşer mi malinde bir soru ise elbette dinimizde mülkiyet ayrımı söz konusudur. Yani kadının mülkiyeti ayrıdır, erkeğin mülkiyeti ayrıdır, çocuğun mülkiyeti ayrıdır. Hatta anne karnında cenin halindeki çocuğun bile kendine ait bir mülkiyeti vardır. Yani mesela şimdi belki konu dışında olacak ama sünnet oluyor, doğum oluyor, çocuğa altın getirilip takılıyor, veriliyor. Evet. Eğer bu çocuğa verilmiş bir hediye ise bu çocuğun malıdır, çocuğun mülkiyetidir. Anne babanın bunu alıp kendi menfaatlerine kullanmaları, tasarrufta bulunmaları doğru bir davranış değil.
Değildir.
Dolayısıyla kadının altınları vardır, düğünde takılmıştır, kocası mehir olarak vermiştir. Kadın zengindir ama erkek aylıkla çalışan bir emekçidir. Onun nisap miktarı oluşmadığı için dini kriterlerimiz açısından zengin değildir. Kadın kurban mükellefidir. Ama erkek kurban mükellefi olmayabilir.
Evet. Peki hocam kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?
Abdest meselesi bir Müslümanın her daim abdestli olması teşvik edilir, özendirilir. Ama kurban ibadeti abdestsiz yerine getirilemeyen ibadetlerden değildir. Elbette abdestli olmak hem de sadece maddi anlamda bir abdest değil. Yani manevi anlamda kıvamı yerinde kalp temizliğiyle kurban kesmek önemlidir. Çünkü nihayetinde öldürmek ve yaşatmak Allah'ın sıfatlarındandır. Yani Allah'tır hayat veren ve Allah'tır hayatı sonlandıran. Burada bir insan olarak sebep olmamız bile çok önemli bir hadise. Yani kurbanın psikolojik faydaları ile ilgili hocalarımız çok şeyler anlatıyorlar. Yani o hayvanı gaddarca, merhametsizce değil, belki ağlayarak, belki gönül alemimizde kurbanın asıl maksadını yaşayarak o kurbanı kesmemiz lazım. Bu noktada kurbanı kesen kimsenin abdestli olması müstehaptır, güzeldir. Ama abdestsiz bir kimsenin kestiği kurban yenmez diye bir şey söz konusu değil. Burada abdestten kasıt kesenin Müslüman olmasıdır. Dolayısıyla bir adam Müslümansa veya bir kadın Müslümansa onun kestiği yenir, ama namaz abdesti gibi abdest almak zorunluluğu var mıdır? Zorunluluk olarak değil, fakat müstehap olarak abdestli olmak güzeldir, iyidir, tavsiye edilmiştir.
Evet hocam. Hocam, kurban kesmek, kan akıtmak insanın içindeki merhamet duygusunu bastırır mı? Güçlendirerek daha gözü kara bir varlığa mı dönüştürür? Yoksa bir cana kıymanın zorluğunu yaşatarak bizleri ani öfkelerden korur mu?
Evet, burada az önce de dile getirmeye çalıştığımız, yani kurbanı Allah niye emrediyor? Ayetlere baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın çok ileri yaşlara gelmesine rağmen çocuğunun olmadığı.
Evet.
Nihayetinde Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle melekler misafir olarak İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar ve melekler İbrahim Aleyhisselam'a bir çocuğunun olacağını müjdeliyorlar. Bu arada İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı çıkıp perde arkasından sesleniyor. Diyor ki acuz, yani artık çocuk doğuramayacak çağa gelmiş bir ihtiyar ve akim, yani doğurganlığı bitmiş, hayatında hiç doğurmamış bir kadının çocuğu mu olacak diyor. Melekler de diyorlar ki evet, sana söylüyoruz, Rabbin böyle emretti diyorlar. Yani Allah emrettiği zaman akan sular duruyor. Sonra işte İbrahim Aleyhisselam çok uzun seneler sonra yaşlılık halinde Allah'ın lütfettiği salih bir evlat sahibi oluyor. Ona karşı tasavvufi tefsirlerimiz diyor ki bir muhabbet kayması oluyor çocuğuna karşı. Veya diğer tefsirlerimizde diyor ki Cenab-ı Allah'a öyle bir nezri olmuştu İbrahim Aleyhisselam'ın, eğer bir çocuğum olursa onu sana kurban edeceğim diye. Cenab-ı Allah en sevdiği şeyle İbrahim Aleyhisselam'ı imtihan ediyor. Rüyasında evladını kurban ettiğini görüyor. Acaba bu rüya gerçek bir rüya mıdır diye tereddüt ediyor. Üst üste aynı rüyayı görünce oğlu İsmail'i çağırıyor. Evladım diyor, ben rüyamda seni keserken, Allah'a kurban ederken gördüm. Ne dersin diyor. İsmail Aleyhisselam müthiş bir teslimiyet içerisinde. Diyor ki babacığım, sen sana emredileni hiç tereddüt etmeksizin yerine getir diyor. Şimdi kurban bu hatıranın yaşanmasıdır. Oraya siz o yatırdığınız hayvancağızı kendi evladınız niyetine yatırıyorsunuz. Ve kendi evladınızı Allah'a kurban etme durumunda olan İbrahim Aleyhisselam'ın duygularıyla bir teslimiyet içerisinde yatırıyorsunuz. Yani bir insanın, hele de bugün için, kendi evladını kurban ettiğini düşünebilir miyiz? Kendi evladından vazgeçtiğini, diken bassa eline evladımızın, bir yavrumuzun, uykularımız, evet, kaçıyor, ağzımızın, evet, tadı kaçıyor. Dolayısıyla o hayvanı kendi evladımız olarak düşüneceğiz. Ve sonra Allah emredince her şey susar ve Allah'ı dinler diyerek o yine merhamet duyguları içerisinde o hayvanı Allah'a kurban edeceğiz. Ve sonra dönüp evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu görüp onlara sarılacağız. Sizleri bana bağışlayan Allah'a hamdolsun diyeceğiz. Burada bu duygularla, bu düşüncelerle Allah'ın adına bir hayvanın kurban edilmesi, kişide canavarlık hislerini uyandırmak bir tarafa, merhamet hislerini canlandırır, filizlendirir ve onu merhamet sahibi bir insan haline getirir. Aksini düşünmek mümkün değil. Kaldı ki bugün Batılılarca yapılan bir takım araştırmalarda da kesilen hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde Allah'ın adına besmele ile kesilen hayvanların daha bir huzurla, daha bir içtenlikle isteyerek bıçağın altına yattıkları tespit edilmiş. Yani şimdi bazıları da diyor ki işte burada bir hayvan katliamı yapılıyor. Hayır. Bütün araştırmalar, veriler gösteriyor ki Kurban Bayramı zamanındaki kesimler normal kesimlere göre bir fazlalık ifade etmiyor. Burada müthiş bir ekonomik canlılık meydana geliyor. Bir defa hayvan besiciliğiyle uğraşan kardeşlerimiz, hayvan yetiştiricileri mutlu oluyorlar, seviniyorlar.
Evet.
Efendim deri sektöründe çalışan kardeşlerimiz bu işten maddi istifade ediyorlar.
Evet.
Farklı sektörlerdeki kardeşlerimiz bundan istifade ediyorlar. Bu noktada asıl istifadeyi fakir fukara yapıyor. Hayatında etle tanışması, buluşması çok nadir olan insanlar bunu yapıyorlar. Biliyorsunuz et yemek çok önemli bir protein ihtiyacını karşıladığımız unsur. Yani fakirlerin, fukaranın et yemeden çocuklarını yetiştirdiklerini düşünürsek, ne kadar sağlıksız bir toplum yetiştirdiğimizi göz önüne alırsak bunun ehemmiyetini idrak edebiliriz. Evet, kurban bu anlamıyla çok önemli. Fakirin, fukaranın etle buluştuğu bir ibadet. Kurban kesende de merhamet duygularının coşması gereken bir ibadet. Aynı zamanda da Allah Teala'ya şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz. Çünkü Allah hayvanları bize nimet olarak verdi. Ve hayvanlar, eti yenen hayvanlar, eti yensin için kesilsin ve etinden istifade edilsin için bizlere verildi.
Evet.
Bunun kurban zamanında yapılması ona ayrı bir mana, ayrı bir ibadet güzelliği katıyor. Bu yönüyle önemli.
Hocam, Kurban Bayramı'na özel ibadetler var mıdır?
Kurban Bayramı'na özel ibadetimiz bayram namazı kılmamız. Kurban ve Ramazan bayramının bayram olarak ibadet yönü içtimaileşmekte yatıyor. Yani bayramın ibadeti Müslümanların, müminlerin birbirleriyle kucaklaşmaları, birbirlerini ziyaret etmeleri, birbirlerinin halını, hatırını sormaları. Hatta kitaplarımız bayram namazından sonra camide kalıp ibadet etmeyi, namaz kılmayı yasaklıyor. Mekruh görüyor. Çünkü vakit namaz vakti değil. Vakit kucaklaşma vakti. Vakit Müslümanların birbirlerini ziyaret etmeleri vakti. Bu anlamıyla bayramın en önemli ibadeti kucaklaşmak, sıla-i rahim yapmak, akraba ziyaretinde bulunmak, Müslümanların, müminlerin kardeşlerini ziyaret etmeleri. Tabii özellikle de Kurban Bayramı'nın kendine özgü ibadeti kurban ibadeti. Kurbanı kesebilme, kesme yükümlülüğünü taşıyan kimseleri için. Ama Kurban Bayramı'nın bunun haricinde herkese yüklediği bir de teşrik tekbirleri var. Yani her namazın farzından sonra teşrik tekbirleri okunuyor. Bunlar vacip. İster cemaatle kılalım bu namazı, ister münferit olarak kılalım. Farzından sonra Arefe günüyle başlayan, kurbanın dördüncü günü ikindi namazıyla biten bu beş günde farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirmemiz bir zorunluluk. Bunun haricinde kurban, sofralar kurup fakiri fukarayı yedirmek, eşe dosta ikram etmek suretiyle ibadetle geçirdiğimiz çok zengin ve özel bir zaman dilimi. Evet. Cenab-ı Allah inşallah bunu hakkıyla idrak etmeyi ve yaşamayı cümlemize nasip eder.
İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim.
Allah razı olsun cümlemizden hocam. Değerli dinleyenler, her çarşamba saat 09.10'da İlmihal Saati programıyla birlikte olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz'la İlmihal Saati programını dinlediniz.